Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Bekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
Seni sormalı.
İyiyim ben de. Uzunca bir gündemimiz var. Hemen vakit kaybetmeden başlayacağız. Evet. 10-15 Kasım arasını konuşacağız. Teknoseyir.com sitemizin adresi. Yine Teknoseyir olarak Facebook ve Twitter'dan bizi bulabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz.
Hatta iyi olur olmanız.
Evet. Haftaya 10 Kasım'da başladık Levent abi.
Evet. Haftanın bizim gündemimizin ilk gününe denk geldi.
Evet.
Saygıyla anıyoruz. Evet. Yine Ulu Önder'i.
Türkiye'den haberlerle bu hafta gireceğiz Levent abi. Telekom'a ceza.
İki kere benzer bir konuyla Türk Telekom gündeme geldi. Birisi ceza. Nakil işlemlerinde
para almışlar.
Almaması gereken bir parayı aldığı için bayağı yüklü bir ceza ve para iadesi.
İade.
587 bin aboneden almışlar.
Yani. Evet. Az buz değil. Tekel olunca.
Değil mi?
Para iadesi. Bir de yeni bir soruşturma rekabet kurumu tarafından. O da altyapı çalışmalarında rakiplere zorluk çıkartma.
Bundan yani ne anlıyoruz? Fiber.
Biz bunu fibercilerin ağzından çok duymuştuk. Sen hatta bir toplantıya katılmıştın. Fiber çekmek isteyen firmalar kendilerine zorluk çıkartıldığını iddia ediyorlardı. Hı hı. Şimdi bu rekabet kurumunun soruşturması da aynı çizgide iddialarla yola çıkmış bir soruşturma. Tabii bu sadece soruşturma. Hani bundan öyle sonra bir ceza çıkabilir, çıkmayabilir. Hı hı. O ileride belli olacak.
Ceza bir boyutu neyse de abi şey olur iş olmazsa belki önü açılır firmaların biraz. Çünkü geçen hafta da haberini yapmıştık. 7 kilometre mi ne döşenmişti hatırlarsın.
2014'te evet. Murat işte sen Telko der miydi? Bir toplantıya gittim, evet. Katılmıştın. Firmalar diyorlar ki bizim hani iznimizi falan alsak da bize türlü türlü hani çeşitli kademelerde zorluk çıkartılıyor diyor.
Doğru. Bir de şey varmış, yani Telekom zaten döşemiş boruyu, kabloyu, boş evet duruyor diyor. Yani biz hani bir daha çekmeyelim, o hatta bizi de ekleyin. Ama öyle evet paralar söylüyorlarmış ki mantıksız hale geliyormuş.
Şimdi Murat, firmaların şöyle bir iddiası vardı. Sen Telkoder'in herhalde bir toplantısına da katıldın.
Evet.
Diyorlar ki biz iznimizi alsak da, hani birçok yerden, bütün sokağa kazacağın için belediye falan işin içine giriyor. Biz diyor izinlerimizi tamamlasak da uygulamaya geçtiğimizde çeşitli diyor kademelerde bize zorluk çıkartıyor.
Öyle.
Firmaların böyle bir şikayeti
bir de
var.
Mesela atıyorum şimdi Süper Online hani kazıyor geçiyor ya.
Evet.
Ama Türk Telekom mesela çoktan kazmış geçmiş oluyor. Diyorlar ki hani biz bir daha kazmayalım. Biz de dahil olalım boş yerine.
Evet.
Ama orada da rakamlar çok yüksek çekiliyor. Dolayısıyla olmuyor, o iş de olmuyor.
Ama dünyada bu işin bir böyle bir hani şimdi kaba tabir olacak ama hani raconu var. Birisi genelde bir fiber çektiğinde sen de onu herkes kendi şeyinize. Bizde biliyorsun komik şeyler var. Bir sokaktan 3 tane hat gidiyor falan. Halbuki şimdi şöyle fiber optik hattın kapasitesi muazzam. Işıkla aktarıyorsun. Malum ışık hızında aktarıyorsun. Kapasitesi muazzam. Dolayısıyla rahatlıkla paylaşabiliyorsun. Kimse bir fiber hattı zaten hani son damlasına kadar kullanıyorum bana zor yetiyor diyemiyor. O yüzden de fiber hatların böyle bir paylaşılması durumu var. Ama şeyini bilmiyorum yani tabii ki şimdi ben döşemişim sana niye kullandırayım sen rakibimsin. Nasıl anlaşılıyor ya da şöyle mi oluyor hani başka yere de ben Kadıköy'e döşedim ama sen de Bakırköy'e döşemişsin. Onu mu paslaşıyoruz yoksa para mı fatura mı ediyoruz birbirimize bu kullanımı bilmiyorum. Böyle şeyler var.
Bir de şey var abi tek bir kablo geçirmiyorsun sonuçta sen orayı açmışken birden fazla kablo evet, da geçirebilirsin. Evet, ve onları evet kiraya da verebilirsin tabii ilerleyen tarihlerde. Biz asıl mantık bu yani zaten.
Levent abiyle örneğini almıştık ya kablonun dışını almıştık.
Dış kabını almıştık bayağı bir adamlar da dehşete kapılmıştı sanki kabloyu çalıyoruz gibi. Halbuki o plastik kabıydı sadece. Tabii o Hamdi'nin dediği gibi onun içinde tek bir kablo gitmiyor.
Tabii.
Onun içinde bir sürü şey gidiyor.
Bizim aldığımızda 3 tane zaten hat vardı. Kocaman onun içinden neler gider.
Şeyi bilmiyorum. Bir de bu fiber optik kablo aslında misina gibi çok ince sicimlerden oluşuyor. O sicimlere de bir şey diyorlar artık, kıl mı diyorlardı, kılçık mı ne, öyle bir şey diyorlardı. Hmm. Enteresan bir adı vardı kendi.
İşte fiber kısmı o zaten.
Terminolojisinde. Tabii şeyi bilmiyorum. Hani o ince sicimlerin bütünü mü çalışıyor yoksa sicimler de tek başına ayrılabiliyor mu? Artık o kadar bilgimiz yok. Fiber bir şey, uzmanlık alanı gerçekten.
Hı-hı. Bilenler anlatırlar. Yorumlar.
Şimdi PC'de de sunucu tarafında fiber bağlı sabit disk de var. Hı-hı. Hatta biliyorsunuz bilgisayar firmaları fiberi, optik bağlantıyı anakartlara falan artık getirmek için çalışıyorlar. Neyse bu firmaların böyle bir şikayeti vardı. Soruşturmada o çizgi de açılmış.
Gözüküyor.
Sonucunu bekleyeceğiz.
Evet. Haftanın haberi HSBC Banka. Türkiye'de siber saldırıya uğradı ve bayağı da hesap kaptırdı.
Kredi kartı numaraları, isimler ama şey yok, şifreler yok. Şimdi şöyle, HSBC'nin güzel tarafı, HSBC bu konuda açık davrandı. Önce SMS geldi. Sonra da SMS'te zaten bir bankanın sitesine yerleştirilmiş bir duyuru var. Onun linki var. Linkinde de böyle bir saldırı tespit edilmiştir diyor. Çalışmalar işte devam etmektedir. Sorumluların
herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur diyor.
Kart numarası, kartın bağlı olduğu hesap numarası, son kullanım tarihi ve kart sahibinin adına ulaşılmıştır diyor. Finansal bir bilgiye, kişisel bilgiye ulaşıldığına dair bir işaret yok diyor. Şifreden bahsetmiyor. Bu durumdan bir şey doğacağına biz inanmıyoruz diyor.
Evet.
Bir şimdi, zarar doğacağına henüz gözlenmiş de bir durum yok diyor.
Hırsızlık için bir insanın hesabı mesela 10 haneli bir puzzle'sa bunun sen şu anda 7'sini falan adamlara vermiş durumdasın.
Evet.
O 3 tanesini adam başka şekilde sosyal mühendislikle işte şimdi ismini falan öğreniyor mesela. Oradan atıyorum Facebook hesabını görüyor. Bir şeylerle onu birleştirip bütünü elde etme riski var.
Veya şöyle bir risk de var. Bu bilgilerle mesela seni arayıp banka gibi seni dolandırabilir.
Evet.
Çünkü
evet.
Sana diyecek ki işte senin bilgilerin şu şu şu.
Tabii.
Güvenini kazanacak. Onun üstünde senden belki ekstra bilgiler alacak.
Şimdi sana. Murat hatırlarsan şimdi bak kredi kartındaki isim, numara, son kullanma tarihi. Burada bir tek şu CV2 mi ne kod var ya 3 karakterlik kod kalıyor. Şimdi hatırlarsan geçenlerde seni de arayan check-up dolandırıcıları var.
Evet.
Bu adam ne diyor telefonda? Diyor ki siz bizden check-up almışsınız. Almadı bu şeyi yapmadınız. Kullanmadınız diyor. Sen nasıl olur falan? Siz kimsiniz diyorsun. Adam diyor ki ya biz iptal edelim bunu diyor. Sorun değil. Sizin diyor zaten kredi kartınızın numarası işte XY25 bilmem ne. Senin kartının numarası adamda var.
Ver.
Son kullanma tarihi de var. Diyor ki siz şu son güvenlik kodunu onaylayın da diyor ben iptal edeyim sizin işleminizi burada. Yanlışlık olmuş. İşte sende, adamda zaten bir tek o yok.
Evet.
Bir tek o yok. Şimdi bu adamlara bu çalınan bilgiler malzeme. Alanı, çalışma alanı.
Doğru.
Taze geldi sıcak geldi önlerine. Şimdi Hamdi'nin dediği gibi şu risk her zaman var. Bir numara arıyor. Ben diyor işte filanca bankadan arıyorum. Bir de senin de o bankada hesabın varsa hele. Şu bankadan arıyorum şöyledir böyledir. Ben geçenlerde böyle bir şey yaşadım. Adam hani filanca bankayız biz. Benim de işlem yaptığım hesabım olan bir banka olarak aradığını söylüyor. İşte bizim ülkemizin klasik güvenlik önlemi var ya. Anne evlenmeden önceki soyadı işte doğum yeriniz tarihiniz bunları soruyor. Dedim ben vermek istemiyorum kardeşim telefonda bu numaraları. Çünkü bir filanca bir numara. Kimsin sen? Şubeye gelip ben bu yapılması gereken işlemi şubede gelip yapacağım dedim. Peki diyorlar. Hep bunlar olacak. Zaten her gün böyle bir şeylerle her vatandaş karşılaşıyor. Çeşit çeşit ataklar var. Hatta bazen şöhretler falan yakalanıyor biliyorsun. Bakalım bu HSBC kendinden emin konuşmuş. Fakat dikkatli olmak lazım.
Kullanıcılar varsa yani tek bir telefona bakıp benim kartımı iptal edin, yenisini gönderin deseler yeterli bence. Hani HSBC değiştirmek istemiyor şu anda kendi kendine. Çünkü 2.7 milyon kart çalındı diyorlar. Çok yüksek bir meblağ. Ama hani içiniz rahat etmeyecekse bunu rahatlıkla yapabilirsiniz.
Evet.
Sizin için de bir masraf yok yani. Banka bunu veya en kötü kapatın deyin. Banka bunu değiştirmek zorunda.
Evet. Ya da doğrusunu söyleyin. Kredi kartımız çalındı diye işte çalınmış.
Evet. Ama HSBC'nin bu konuda açık oynaması iyi oldu. Aksi halde söylentiler falan şehir efsaneleri
ya açık olmak
ortada.
Zorunda olmuş. Zorunluluktan zorunda olabilir. Zorunda tabii. Çünkü BDDK falan gibi hani bu bankacılık denetleme kurulları falan oralara bildirmen gerekiyor böyle şeyleri yakaladığın zaman. Zaten savcılığa falan da gitmen gerekiyor. Hmm. Zaten çıkacaktı ortaya. Akıllıca davranıp kendileri yönettiler en azından.
Böyle haberlerde şey de olur ya işte Ruslar hackledi, Çinliler hackledi.
Gene Ruslardan bahsediliyor
bu bunda. Acaba kim yaptı?
Benim takip ettiğim kadarıyla bir Rus grubu falan diyorlar ama hani tabii o da bilinmez. Hmm. Tahmin yani.
Ya bu tür işler artık uluslararası gerçekleşiyor.
Tabii tabii.
Hani Türkiye'den olmak zorunda değil.
Öyle. Evet.
Türkiye'den de hack haberleri var bugün günümüzde.
Evet. Türkiye Elektrik İletim Kurumu'nu hackleyip borç kayıtlarını silmişler.
Böyle bir iddiaları var. Hmm. Twitter'dan yaptıkları.
Videoda yayınladık falan demişler ama.
Ya şimdi
1,5 trilyonluk borcu sildik.
Evet, 1,5 trilyonluk borcu sildik diyorlar. Birazcık Robin Hood'luk. Ama şimdi tabii şöyle bir şey var. Ya firmaların finans bilgileri en güçlü şeyleridir. Sakladıkları şeydir. Bunun yedeğinin falan olmaması pek mümkün değil. Hani girdim, del tuşuna bastım, sildim. Ya da işte SQL'de bir table'ı drop yaptım. Bir tabloyu drop yaptım database'ten. Pek sanmıyorum. Hani yapmıştır onlar da. O database'in büyük olasılıkla zaten canlı mirror'ı falan bir şeyleri vardır. Çünkü yani para ya para.
Hani günlük bir yedeği vardır yani. Hani o gün olan belki şeyler kaybolur.
Evet, evet. Çünkü bu para. Hani her şey. Hani şey deseler elektrik kurumunun işçi işe giriş çıkış tarihlerini sildik deseler inanırım da. Para
onlar
abi.
Bile yedekleniyordur.
Yani. Onlar da yedekleniyordur tabii de. Bir kurum, para tahsil eden bir kurumun o kayıtları mükemmel güvenlikle yedeklediğine eminim.
Evet.
Hiç şakası yoktur o işin.
Evet.
Artı sevinecek bir şey yok. Onu bizden fazlasıyla çıkardırlar.
Değil mi? Hani kayıp, hiç kayıp kaçak olarak geri dönerler.
Benim zaten borcum yoktu da olsa da nasıl kayıp kaçak bedeli diye öpüyorlar bizi. Daha kötü yaparlar.
Evet. Bir haber daha. Telpa ve Foxconn'un Türkiye'de telefon üretimi için görüştüğü söyleniyor. Telpa deyince aklımıza General Mobile geliyor. Tabii evet. Oradan bilirler.
Foxconn malum evet. Dev üretici. Bu arada Reuters'ın haberi.
Evet evet.
Türkiye'ye yansıdı mı bilmiyorum. Ben görmedim bu haberi.
Taze bu.
Yabancı kaynaklardan gördük. Telpa'nın yönetici kademesinden bunun bu bilginin verildiği söyleniyor.
Evet.
Foxconn'un Türkiye'ye bir yatırım yapıp
şimdi biliyorsun zaten yaptılar. Var evet. Çorlu'da bir fabrikaları. Evet. Hani çok hayal şeyler değil bunlar.
Şimdi o var olan fabrikada bilgisayar toplanıyordu.
Evet.
Şimdi telefon ve tablete de Türkiye'de girileceği söyleniyor.
Vallahi mantıksız değil abi. Görüyoruz. Türkiye bunların çöplüğü. Özellikle ekonomik tarafta.
Ya hem öyle hem de Avrupa'ya falan da yakınız. Hı-hı. Aslında hani her zamanki gibi burada evet. Öğret oraya gönder şeklinde.
Evet zaten işte Telpa yöneticisi de Türkiye bir merkez. Hı-hı. Foxconn'un gözünde demiş. Hub demiş.
Bir de onda işte bu sanayi bölgelerinde ciddi teşvikler var. Vergi ödememek gibi.
Evet.
Ama tabii ağır şartları da var. Mesela %85'ini yurt dışına satacaksın. Bir sürü şartı şurtu var. Dolayısıyla hani tamam Çin'de üretmek ucuz ama Türkiye'de üretmenin de ucuza mal olduğu söyleniyor buralarda.
Ya Murat şimdi şöyle bir durum var. Çin'de biliyorsun adam üretiyor ama Hani şimdi basitleştirerek anlatıyorum. Yani adam bir şey üretiyor, o üretirken ortaya çıkan zehirli atığı da kovaya doldurup dereye boşaltıyor. Çin böyle. Hani ne güzel telefonlar, anakartlar, şeyler ucuz ucuz, monitörler ucuzladı falan diyoruz da bunun böyle korkunç bir bedeli var. Çin'in hiçbir şeye Çin'in saygısı yok.
Veya çalışanlar köle gibi çalışıyor.
Ha, ya da işte sağlığa zararlı olduğu %100 bilinen bir şeyle adam üretim yaptırtıyor işçiye. Öldü mü de öldü, öldü oluyor.
Yenisi gelsin.
Adam
yenisi,
çok zaten.
Yenisi gelsin oluyor. Şimdi bir kere Türkiye'de bunu bu kadar yapamazsın. Yaparsın da bu kadar yapamazsın. Dolayısıyla maliyeti zaten yapamazsın tabii ki. Maliyetin Çin maliyetiyle yarışması zor. Ha, ama Avrupa'ya yakınlığı, nakliye, hız avantajları var. Ha, bir yandan da şu var tabii ki. Şimdi bu üretim diyoruz da bir işlemci bile biliyorsun bilmem kaç litre suya mal oluyor üretilmesi. Çok da istiyor muyuz bunu ya? Bir yandan da o var. Çok da istiyor muyuz bunu? Hani ama bu üretimin maliyeti ne olacak?
Ya bu üretimin asıl hani getirisi şey olur abi, sana bilgiyi bırakır. Yani know-how derler ya.
Evet.
Sonra da zaman içinde. Çünkü Çin de böyle başladı, üretti. Şimdi bak kendi telefonlarını fena da değil, bayağı iyi telefonlar üretiyorlar. Ve dünyada işte Samsung'u falan sarsmaya başladı oradaki üreticiler. Yani Türkiye'de de böyle ufak ufak başlanıp taklit ederek veya işte başka firmalar gelip şey yaparak, sonuçta burada Türk mühendisler vesaire de çalışacak. Orada edindiği bilgilerle sen belki yarın kendi tasarımını falan yapacaksın. Biraz uzun daha, vadeli tabii.
Hem de şeye oynuyorlar. Bak haberde de bu yorum yapılmış. İşte devletin ya işte bu telefonlar falan çok ithal ediliyor.
Tabii.
Tam farkındaysanız eş zamanlı gerçekleşiyor. Tabii. Tam haftanın gündemi. İşte onu kovalayacaklar.
Evet.
Belli ki. Ya şimdi tabii ki bu işi yapmak için bir Foxconn gibi bir partner lazım. Sıfırdan bu iş olmuyor. ZTE lazım, Huawei lazım. Yani bundan biz memnun oluruz. Bu iyi bir şey. Hamdi'nin dediği gibi burada bir gelecek olan bilgi birikimi var. Bir de hani bu iş Türkiye'de de yapılır. Niye yapılmasın?
Evet. Şimdi Türkiye'den uzaya çıkıyoruz.
Haftanın önemli olaylarından biri bu da.
Rosetta operasyonu.
Kuyruklu yıldıza araç indirdik insanoğlu olarak.
Evet.
Ama bu NASA, sefer hep alıştığımız gibi NASA değil, NASA değil, ESA.
Evet. Bu bir kere ilginç detay.
Avrupa Uzay Ajansı.
Tabii, Avrupa bunu
NASA
başardı.
NASA ucundan destekliyor tabii ki o ayrı konuda. Tabii.
Ya bana, zaten artık o uzay meselelerinde kabaca herkes birbirini destekliyor. Yani
başka türlü olmuyor.
NASA Ruslarla çalışıyor işte. Evet. Uluslararası Uzay İstasyonu'na işte erzak falan göndermek için.
Onlar da dönmüşler uzay üstünden şeyden istasyondan Soyuz'a binip.
İstasyonda şu anda kimse var mı?
Galiba yok. 5,5 ay kalmışlar.
Var. Bir site var. Şu anda uzayda kaç insan var onu gösteriyor. Çünkü hakikaten uzayda hani artık Hindistan falan da bir şeyler yapıyor malumunuz. Uzayda hep birileri var. Hmm. Uzay istasyonu zaten sayesinde. Onun sitesi var öyle. Şimdi, bana ilginç gelen tarafı projenin 10 yıllık bir şey olması, geçmişi olması. Evet. Yani 10 yıl önce sıkıyorsun mermiyi, 2014'te vuruyorsun.
Ben bir tane durum paylaştım TeknoSeyir'de. Bir YouTube videosu. Oradaki izlediği rota var 10 yıl boyunca. Yani 3 kere falan dünyadan şey alıyor. Gravity assist deniyor işte, bu yer çekiminden hızlanarak.
Hızlanıyor.
Mars'tan bir kere alıyor falan. Ve bunların hepsi 10 yıl içinde. İnanılmaz bir hesap tabii.
Evet.
Gerçi şöyle değil, şunu yanlış anlaşılma olmasın. Hani bir kere fırlatıyorsun, o kendi kendine gidiyor değil. Bu her seferinde bu gravity assistler sırasında sen roketleri ateşleyip minik manevra yapıyorsun. Tabii bir yön veriyorlar, düzeltmeler yapıyorlar. Ama o bile ince ayar gerektiriyor tabii ki. Sonuçta çok başarılı bir operasyon. Ufak bir şey oldu yalnız iniş sırasında. Giden Rosetta aracının üzerinde bir de Philae diye bir şey daha var. Probe var. Sonda var.
Evet.
O yüzeye inip yüzeyden parça alacaktı. Toplayacaktı hatta. İnceleyip sonuçları gönderecekti dünyaya. İndi, başarılı oldu ama inişi biraz sarsıntılı olmuş. Sekmiş yani. 3 kere yüzeyde. Ama sekme dediklerim de öyle şey değil. Yani çarpmış. 1 kilometre yükselmiş.
O yeri sekmiş neredeyse.
Yani şimdi şey kuyruklu yıldız da küçük olduğu için tabii kütle çekimi nispeten az. Hani ayda falan da böyle sen zıplayarak gidersin ya.
Tutunacaksın sen ona, yoksa o seni çekmez. Yani
sekmesinin sebebi de tutunmak için zıpkınlarını ateşlemesi lazımken o çalışmamış. Şu anda işte iki kere sekip üçüncü de tam yüzeye konmuş ama istenilen yerde değil. Şimdi şeyi düşünüyorlar, biraz hafif eğimli, güneşten yeterince ışık alamıyor. Dolayısıyla biraz en azından görevin bu kısmı riske girmiş durumda. Şimdi şeyi düşünüyorlar, zıpkınları ateşlesek mi? Çünkü bu sefer devrilebilir alet. Bu haldeyken yerden sonda yapıp parça almayı denesek mi? Gene devrilmeye neden olabilir falan. Bunları tartışacaklar. En optimum sonuca varmaya çalışacaklar.
Çünkü pili bitti.
Bitmek üzere, evet.
Bir şart şansları var.
100 watt saat gücü kaldı deniyordu. Ya şimdi hani burada da hemen bayağı bir yorum geldi de. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Mars'ın çevresinden nasıl, hangi tarihte yörüngeye girip hangi tarihte çıkacağını, ne kadar hızlanacağını bu çevresindeki dönüş sırasında falan hesaplayabiliyorsun ama artık kuyruklu yıldızın yüzeyinin de birebir haritasını çıkartamıyorsun uzaktan. Dolayısıyla orada bir şans faktörü var. Hani gidip inişe uygun yer şimdi bulunamayabilir de. O yüzden hani böyle olmuş. Yine de şey büyük olay. Sadece hani inmeyi bırak, vurmak. Çünkü hakikaten hani 10 yıl önce buradan tüfeği sıkıyorsun. 10 yıl sonra hani sıktığın hedef ortada yok sen sıkarken. Öyle düşün. 10 yıl sonra vuruyorsun.
Ya bu ama bir de zaten yüzeye inecek sonda aslında asıl büyük ölçümleri vesaireyi falan Rosetta denilen o hani takip eden şu anda kuyruklu yıldızı uzay aracı yapıyor.
Evet.
Hani oradan da ciddi veri elde edildi zaten.
İşte bir liste o. Şimdi aşağıdaki sonda acaba bir şeyler yaptıracaklar ona ama yaptığı zaman veriyi gönderecek enerjisi bile olmayabilirmiş.
Olmayabilir.
O da bir risk.
Evet. O da bir risk. Evet. Ya işte o güneşte normalde hesapladıkları iniş yerinde asteroid saati demiştik. Kuyruklu yıldızın gününe göre 7 saat güneş alması bekleniyormuş. Şimdi 1,5 saat güneş alabiliyormuş sadece. Ve pil dolmuyor tabii üzerindeki.
Yani pil, sonuçta abi, bizim burada çektiğimiz pil acılarını adamlar uzayın öbür ucunda çekiyor.
Abi şey bile olabilir. O benim paylaştığım videoda şeyi gösteriyor. Şimdi en son gravity assist'i aldıktan sonra uzunca bir süre boşlukta gidiyorsun ve o sırada mesela uyku durumuna geçiyor. Pilleri bitmesin diye. Güneşten de uzaklaştığı için. Tekrar asteroide yaklaştığı zaman uyku durumundan uyanıyor. Yani o esnada uyanmayabilir bile. Daha önce bunlar çünkü başımıza geldi insanoğlu olarak. Gönderdiğimiz şeyler uyanmadı ve uzayın boşluğunda kaptırıp gittiler. Bunlar hepsi başarı.
Tabii ki. Ben bunları şey görüyorum açıkçası. İnsanlığın başarısı.
Tabii, insanlığın başarısı.
Şimdi Avrupalı yolladı sana ne oluyor gibi düşünmüyorum. Hani insanlığın başarısı. Tamam biz anca bakıyoruz, uzaktan konuşuyoruz ama beni bayağı heyecanlandırıyor.
Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sen 10 yıl önce yolluyorsun ya. Evet. Yolladıktan sonra mesela bir şey icat ediliyor burada, bir şey gelişiyorlar. Tabii. Keşke koysaydık bunu da beklezeydik diyorlar.
Yollamadan önce de oluyor abi onlar ama şöyle bir şey var. Bu projelerde mesela bir zaman çizelgesi var ve hani artık projeyi kapatıyorsun. Yeni bir şey eklemeyelim diyorsun. Tabii, çünkü bitsin. Fırlatman lazım yani.
O şeyde de öyle Murat. Şimdi mesela uçak hani diyorsun ki Boeing 787 hizmete sunuldu. Siparişler teslim edildi. O kadar eskiye dayanan bir proje ki kesinlikle şey değil emin ol ki. En son teknoloji değil. Ama böyle.
Abi hani, bilgisayar toplarken bile başına geliyor bu aynı şey. İşte yani yenisi bir yerde çıkacak.
Orada daha çok paran yetmediği için.
Tabii.
Hani şimdi GeForce 980'i biliyoruz ama 670 alıp geliyoruz. Evet. 760 alıp geliyoruz.
Kasana 760 geliyor.
Kasa 980'i Tekno Seyir'de izlersin. Kasada 760 gelir.
Evet.
Orada o yüzden daha eski bir sene falan geriden kalıyoruz. Şanslıysak. ama hani otomobilde de geçerli. Can keşke burada olsa da yorum yapsa. Hiçbir zaman son olması mümkün değil.
Öyle. Devam. YouTube reklamsız müzik hizmetini duyurmuş.
Ama sırf bunu biz geçen hafta demiştik ki ya YouTube'da şey olayı yok. Hani parasını vereyim reklam görmeyeyim olayı yok demiştik. Bunu sırf müzik için getirmişler. Müzik ve müzik klipleri.
Ya Spotify falan gibi bu hizmetler yaygınlaştı ve çok kullanılıyor.
Evet.
YouTube'da da müzik dinleme çok yaygın. Şimdi doğru. Oradan kendilerine bir kazanç kapısı açıyorlar.
Ya bunun sonunda video derdinde de olur bu.
Olur. Yani muhtemelen
gördüğü
olacaktır.
Gördüğü ilgiye göre. He.
Bu bir test gibi bir şey herhalde artık evet. Onlar için bir anlamda da.
Aylık 8 dolar falan gibi bir ücret düşünüyorlar.
8.
Şeyi incelemek lazım. Acaba dünyada Spotify, Deezer, belki Pandora ne kadar etkiledi müzik şeyini, alışverişini insanların? Bu... Şimdi bir yandan da ilginç şeyler oluyor. Mesela bu ay işte Pink Floyd albüm çıkardı. Yıllardan sonra. Orijinal öyle şey değil. Best of falan değil. Benzer şekilde yine bazı eski müzisyenler bir şeyler çıkartacaklar bu aylarda. Acaba ne kadar etkiliyor? Çünkü mesela bir yandan da biliyorsun hani Nokia'nın mix radyosunu falan hatırlarsan adam 25 milyon tane şarkıyı koymuş database'e sana dinletiyor. Ha, kaydetmek yok. Kafana göre seçmek yok ama dinle diyor. Ücretsiz benim arşivimden dinle diyor. İlginç. Şimdi çünkü müzik deyince şimdi şey adamlar da var. Abi işte Pink Floyd'un 1968 yılındaki bilmem ne albümünün demosunu buldum falan diye gelen adam da var. Ama bir de abi radyoyu açıyorum dinliyorum işte kulağıma hoş gelen her şeyi dinlerim adamları var. O adamlar için bu mix radio falan... İlginç oluyor mu acaba? Dinliyorlar mı? Veriyorlar mı ayda 10 dolar?
Levent Pekcan dinliyor mu abi? Sen bana onu söyle.
Ben dinlemiyorum ama ben radyoda dinlemiyorum. Ben çünkü sadece istediğim şeyleri dinlemek istiyorum.
Abi Spotify'da bak o şansı var. Ben çok memnunum hani onun. Paralı şey değilim, kullanmıyorum ama.
Tamam.
Yani bilgisayarda mesela şey peşine düşmüyorsun işte. Müzik indireyim, bilmem ne yapayım, satın alayım, bir albümlerle oluşturayım. Çünkü orada hazır var.
Tamam.
Ve bayağı var. Hani bulamadığım şey şimdiye kadar neredeyse olmadı. Ve dinliyorsun. Adam arada ama sana reklam dinletiyor. Radyo gibi o da. Evet. Ama onda seçme şansın da var mesela.
Parasını verirsen dinlemiyorsun.
Parasını verirsen de şöyle oluyor. Cep telefonuna, işte tabletlerine falan oradaki playlistlerini falan gönderebiliyorsun. Onlar da onu paralı hale getirmişler mesela.
Ya zaten firmaların ortak, Google'ın da müzik servisi var falan biliyorsunuz. Firmaların evet. Ortak derdi şu. Sen bu MP3'leri falan depolama. Bende dursun. Evet. Sen benden dinlersin. Hani biliyorsunuz var olan müziği bile bize yükle diyor adam. Ben sana onun hatta daha kalitesini senin uyduruk MP3'üne bakacağım. Aynı şarkının bende iyisi var onu koyacağım senin arşivine diyor. Hep beklentileri bu. Sen bizden dinlersin bunu. Tabii trafik oluşturmak bundan kazanmak istiyorlar onlar da. Bedavına evet. Bu hizmeti yapmıyor.
Doğru.
Ya ben hani sanatçılar açısından da bunun daha karlı olacağını düşünüyorum uzun vadede. Çünkü çok fazla kişiye ufak ufak da olsa bir hani onlardan şey alıyorsun. Öteki türlü çünkü albüm satışları bu internetin gelişmesiyle, MP3'ün artmasıyla dibe vurmuştu yani hani.
Ya bu ben de şey söyleyeyim. Bu Yazıcıoğlu'nun önünde hala CD lazım mı abiciler duruyor.
Duruyor.
Ne oldu? Millet kotalardan, motalardan mı hala bunlara rağbet ediyor? Ben de onu anlamıyorum.
Bilmiyoruz ki Murat.
Ama müziğin de kotası ne kadar olacak?
Müzik yani? Değil ya. Adam program satıyor hala ya açık açık.
O ayrı programlar, filmler falan.
Ya bir yandan da müzik konusunda da dünyada ben gündeme almadım. Bir Taylor Swift şeyi var.
Spotify'la.
Spotify'la bir mücadele sürüyor. Zannedersem Taylor Swift işte para mara vermiyorlar dedi. Spotify'da insaf et şu kadar para ödedik bunca yıldır sana dedi. Bu sefer de şeye bozuldular. Niye söylüyorsunuz bize verdiğiniz paraları herkese açıklıyorsunuz dediler. Çünkü o para bayağı müthiş bir para.
6 milyon dolar gibi bir paraydı.
Evet, bu sefer de hanımefendi ona bozuldu. Tabii hanımefendinin ajansı, menajeri falan. Niye açık ettiniz o paraları diye öyle Spotify'a.
Orada şöyle bir şey de varmış. Rakamda da tam anlaşamıyorlar. Onlar diyor ki biz 6 milyon verdik ama o da projeksiyon yaparak önümüzdeki yılın şeyini söylemiş. Hmm. Aslında geçen yıl 2 milyon dolar vermişler.
Hmm.
Ama ne denir? Menajeri veya işte o firması da 500 bin dolar verdi gibi bir şey söylüyor. Bütün rakamlar kabaca doğru.
Ha, bu arada
çünkü herkes işine gelen rakamı söylüyor.
Tabii sonunda küçük hanıma 100 bin dolar aldık şeyden Spotify'dan deyip kendileri 6 milyon doları indiriyorsa O da işlerine gelmemiş olabilir tabii ki. Hmm. Çünkü zaten müzik endüstrisindeki sıkıntı şu. Şimdi bir sanatçı var, elinde gitarı var, çalıyor, söylüyor falan. Bu işte korsanlarla mücadele eden, şöyle yapan, böyle yapan o değil genelde. Aslında onu da dolandırırlar.
Yapımcısı.
O adamın üzerinde bir sürü, o adamın ya da kadının üzerinde bir sürü adam var böyle. O haybeye para kazanan. Hmm. Yapımcısı, işte plak şirketi, dağıtıcısı.
Menajeri.
Menajeri, osu busu. Ve bunlar genelde sadece haybeye para kazanan adamlar.
Doğru.
Bu tür olaylarda ciyak ciyak bağıran da onlar. Çünkü yeni sistemler sanatçının işte indie, bağımsız olup evet, tek başına Spotify'a girip tek başına albüm yayınlamasına izin veriyor. O zaman bu haybeciler aç kalıyor.
Aynı şey kitaplar için de geçerli.
Kitap için, müzik için, belki sinema için geçerli. İşte bas bas bağıran, mahkemeye veren sağa solu, hatta işte bizde de biliyorsunuz dernekler bir sinema var, sahibi bir beyefendi var, internetinizi kapatırım falan bağırıyor, sağda solda demeç veriyor. Bu adamlar hep bir şey yapmadan para kazananlar. O yüzden sesleri bu kadar yüksek çıkıyor. Ben şey çok az sanatçı gördüm bu tür şeyler için ortalığı birbirine katan bizzat. Hani bir zamanında Metallica hayranlarını mahkemeye vermişti ama ağızlarının payını öyle bir aldılar ki bir daha böyle bir şeye girişmezler. Hayranını mahkemeye vermek korkunç bir şey çünkü.
Doğru.
Adam seni sevmiş yani, tamam albümünü indirmiş internetten falan ama ya seni de deli gibi seviyor işte adam. Hani bu adamı mahkemeye vermek çok negatif elektrik.
Doğru. Yani tabii uzağa gitme. Bizim bilişim sektörü farklı mı? Bizim üzerimizden kazanıyorlar. Ha, bizdeki fark şu, biz bağırıyoruz.
Evet. Ajanslar da bizim üzerimizden. Firma bir reklam ajansı belirlemiş kendisine. Demiş ki benim reklamlarımı sen sat, evet, şey yönet. Bu reklam ajansı bu firmaya deli gibi faturalar kesiyor. Büyük faturalar kesiyor hizmetinin bedeli olarak. Ama geliyor senden de diyor ki bak sana elektronik devi işte XY'nin reklamını getiririm ama %25 komisyon vereceksin bana. Evet. Senden de haraç alıyor.
Haraç alıyor.
Return diyorlar buna. Hı-hı. Neyse biz girmeyelim bu konulara, gündemden devam edelim. Yine dağıttık.
Olsun.
Neyse en azından yemek konuşmuyoruz.
İnsanlar memnun abi yemek konuşmandan. Sadece yer adı vermiyorsun diye sinirleniyorlar. Fasulyeci hala gizemini koruyor.
Ya onu versem bu sefer şey olacak. Viral yaptı bilmem ne olacak.
Evet. Android 5.0 dosyaları yayınlandı.
Lollipop'un imajları
evet,
yayınlandı ama Nexus'lar için.
Nexus'lar için. Şöyle normalde oturup beklersen abi aylarca bekliyorsun. Over the air'dan gelmesini, tamam, OTA'dan gelmesini. Bunu indiriyorsun. Araçları var ya da işte komutları var diyelim. Kuruyorsun.
Ama sıfırlanmış oluyor cihaz.
Evet.
Kutudan yeni çıkmış gibi,
gibi oluyor.
İmaj kuruyorsun üzerine.
Ben Nexus 7'ye başarıyla kurdum. 10 dakikamı aldı.
Nexus 4, 5, 10. Hı. Hepsine gelmiş geldi bu imajlar. Google'ın kendi sitesinde yer alıyor bunlar.
Evet.
Diğer tarafta firmalar da
açıklamaya
ısınıyor,
başladılar. Böyle evet,
popa ısınıyorlar.
Hiç beklemediğimiz yerde mesela LG G3'e yani her an gelebilirmiş. Ama Polonya'da başlıyor.
Tamam.
Ben de bunu anlamıyorum. Niye Polonya?
Küçük yerde başlayıp acaba hani olası evet, şeylerden belki sonra de düzelterek evet, mi gidecekler?
Belki de.
Motorola atak yaptı. Hmm. Moto G'lere falan, ikinci nesil Moto G'lere hazırlıyoruz diyor. Ya evet. Asus Nisan dedi.
Ya yani çok o,
şimdi ettim bu açıkçası hani Motorola falan. Nvidia 18 Kasım dedi mesela Shield'lar hmm için. Bu durumdayken Asus'un Nisan demesi eh be kardeşim skandal dedirtti yani. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, hatta Kasım de bu, Kasım'ın sonunda yapılmadı bu açıklama. Kardeşim sıfırdan yazsanız ne kadar sürerdi
ya
ki?
Değil mi?
Birazcık hayır, yani beni sinir etti.
Onlarca modelin olur anlarım da.
Yani. Zenfone'larım var işte. Sonuçta o Nisan'da da şeyi de zannetme, benim elimdeki he, Transformer tablete geleceğini zannetme.
İşte,
Zenfone'lar Zenfone şu anda gündemde.
Asus o işte kötü PR oldu.
Evet. Lollipop sen şimdi yükledin mi?
Yükledim abi. Şekil şemal
2013 Nexus'a.
Evet, Nexus 2013 Wi-Fi'ye yükledim. Şekil şemal bayağı bir değişti. Zaten hızından memnunum. O konuda bir şey diyemeyeceğim ama şimdi alışma dönemindeyim. Daha dün yükledim.
Sen önümüzdeki hafta o zaman hazırlarsın onun
bakalım,
getirilerini.
Bakalım, evet. Devam ediyoruz. Samsung Geliştirici Forumunda Flow'u duyurdu.
Ya bu şey, OSX Yosemite ile biz görmüştük ya hani, evet. Telefonda konuşuyorsun, onu bilgisayara aktarıveriyorsun, hı-hı, falan. Samsung da bunun bir versiyonunu yapmayı planlıyormuş.
Continuity onun adı.
Hı-hı. Evet, Apple'dakinin ismi Continuity, Samsung da Flow demiş. Hı-hı. Geliştiriciler akış. Forumunda.
Akış, ha, burada da buldu akış.
İşte akışını da bırak, hı-hı, kendini falan
akışı
şeklinde.
Akışı kapayalım.
Valla zaten Samsung'da aslında şeyleri birleştiren teknolojiler vardı. Tableti kumanda ediyordu, evet, evet, falan filan. Yani çok yabancı oldukları bir şey değil.
Evet.
Bakalım ne zaman gelir, ne olur falan. Hmm. Göreceğiz onu zamanla.
Evet. Samsung bu arada Nvidia'ya patent davası açıyor.
Tam tersi açılmıştı.
Tam tersi açılmıştı. Şimdi onlar da cevap
veriyorlar. Nvidia hatta Qualcomm'a falan da uzanmıştı değil mi?
Öyle hatırlıyorum, evet.
Çünkü Nvidia demişti ki bak biz Samsung'a söyledik. Hani Qualcomm'da sıkıntı var. Samsung'a söyledik, umursamadılar. Açıyoruz davayı demişti. Şimdi klasik bu davalar hep karşısı açılır, sonra da uzlaşılır ya. Samsung da kendi adımını atmış.
Hatta şeyler haberde var, başlıklar.
Evet.
Bir de şey var abi. Nvidia'nın yanlış bilgilendirdiği. Çünkü onlar işte şey Tegra K1 hızlı, en hızlısı diye benchmark vesaire, daha söylemleri öyleydi. Samsung da ona itiraz ediyor. Yok, en hızlısı falan değiller diye. Bizde var en hızlısı diye. Biz daha hızlıyız diyor.
Valla Shield tableti inceledik. Videosu yayında, haftaya yayına girecek, çekildi. Sağ olsun izleyicilerimizden.
Koray Tugay.
Koray yolladı. Kendi kullanmadan bize yolladı.
Evet.
Ben şöyle bir spoiler yapayım. Harika bir ürün. Tegra K1 acayip hızlı. Samsung biraz yavaştan gelsin. Söyleyeceğim bu. Acayip hızlı.
Evet.
K1. Tamam şey değil, insan üstü hızlı şey değil. Tablet yerinde elinden fırlayıp uzaya gitmiyor falan. Ama hızlı kardeşim. 1920'ye 1200 çözünürlüğe rağmen her şeyi tokatlıyor.
Hızda kalsa neyse. İncelemede devamını görsünler.
Evet.
Evet.
K1'in enteresan tarafı başka. K1 bu kadar güzel bir yonga seti olduğu halde
yok.
Hani mesela Asus bir K1'li transformer duyurmadı. Diğer üreticiler benimsemedi. Nvidia kendisi satıyor. Hmm. Shield'ın.
Onu da her yerde satmıyor.
Shield işte. Tabletin içinde. Bu merak ediliyor.
Shield demişken oradan devam edelim. Bulut oyun desteği Grid. Hazırlıyorlar. Ama tabii Türkiye'de yok ama hani Amerika başta olmak üzere.
Biz bunu Shield tablet incelemesinde o konulara çok giremedik.
Evet.
Shield incelemesinde bahsetmiştik. Grid'i kullanamıyorduk Türkiye'den. Çünkü serverlara, sunuculara yakın olman gerekiyor. Amerika'dakiler keyfini çıkarabiliyor. Hatta Batı kıyısındakiler.
Aynen.
Bütün Amerika'nın büyüklüğü bile engelliyor onu. Değil mi? Aradaki mesafe. Şimdi Nvidia biraz daha geliştirmiş işte o
biraz
sistemleri.
Biraz daha yayıyor.
Ha, olayın esprisini açıklayalım kısaca. İşte oyun sunucuda çalışıyor. Senin şu evde yaptığın Nvidia'nın orada da desteklediği ya da Steam'in ev içi oyun akışı sistemi gibi internet üzerinden oyun akışı.
Doğru.
Oyun senden çok uzaklardaki bir sunucuda çalışıyor. Sen elindeki cihazda oyunu oynuyorsun.
Doğru.
Bir PC oyunu oynuyorsun.
Ama Levent abi, kotalı internetler bu keyfi nasıl bilmiyorum yaşatacak insanlara.
Türkiye'de bunu yaşayabilmek için Türkiye'de sunucu merkez sunucu merkezi kurulması lazım. Şunu şimdi Shield'da zaten çok az kişi sahip, satılmayan bir ürün. Arkadaşına, eşine, dostuna rica ettirip Amerika'dan getirenler sahip ama bu teknolojileri merak edenler PlayStation 4 ve PlayStation Vita'ları varsa deneyebiliyorlar. Ya da daha kolayı
online vardı.
Online var. Hala var mı bilmiyorum. Online,
o geri geldi.
Online biliyorsun dibe vurdu falan. Fakat Valve'ın, Steam'in oyun içi akış sistemi. Biz onun bölümünü de çekmiştik.
Evet.
Bunu deneyebilirler. Hani mantığını anlamak için.
Ya da performansı.
Evet. Ama orada şeyi görecekler. Performansın ne kadar sıkıntılı olduğunu görecekler.
Evet.
Biz onu gerçekleştirebilmek için bayağı iyi ağ ekipmanları kullandık.
Doğru.
802.11ac routerlar falan kullandık. Hmm. Çoğu kişinin böyle bir imkanı yok. 54 megabit 802.11g ile işte b ile de olmayacak.
Ya da kablo üzerinden gidecek.
Kablo ile en ideali o Hamdi. En ideali.
Tavsiye edilen
ama o zaman da işte araya kablolar girdi mi?
Tabii canım, rezalet oluyor.
Esprisi kaçıyor.
Doğru.
Ha biz ama biz bu konuya meraklıyız biraz. Ne zaman bu konuyu gündeme getirdiğimizde de hep şunu söyledik. Tamam erken daha. Fakat bir gelecek var bu işte. Tabii. Bu teknolojide. O yüzden hani şu anda belki bu senin hayatına bir uzaktan oyun keyfi getirmeyecek ama bu konuyu takip etmek lazım.
Abi zaten şöyle düşün. Bak müzik streaming artık. Film de streaming'e evet. Başladı. Oyun yani o da olacak günün birinde.
Evet. Evet.
Bunun kaçarı yok.
Evet.
Firefox 10 yaşında basıyormuş. Geliştiricilere özel bir sürüm yayınlamışlar.
10 yıl olmuş.
10 ya. Yıldır kullanıyoruz ha.
Ben artık Chrome'a geçtim.
Ben 10 yıldır kullanıyorum.
Firefox benim için uzun zamandır ikinci tarayıcı oldu. Yüklü hala kullanıyorum ama arada bir.
Ben Firefox'çuyum, bırakmam valla.
Ya geliştiriciler için özel bir şey yayınladı. Hani bunun çok esprisi bilmiyorum. Firefox buradan ne elde etmek istiyor ama sonuçta son kullanıcı ilgilenecek bir şey değil. Zaten hani şu bazen öğeyi denetle sağ tuşa tıkladığın zaman evet. Çıkar ya. Onun ekstra daha fazlası ek özellikler var.
Evet.
Hayırlı olsun.
Normal kullanıcının yüklemesi.
Daha önemli şey daha önemli bence hani son kullanıcı açısından 10. yılına gelmiş olması.
Evet.
Evet. Kutlu olsun.
Facebook'ta gizlilik sözleşmesini kısaltıp daha okunabilir hale getiriyormuş.
Bunu yapan siteler vardı. Bu çok uzun kanuni diye evet. Yani yasal dilli metinleri basitleştirerek özetleyen yabancı bir site vardı. Ona ihtiyaç duymadan
ya bir Facebook... araştırma yapmışlar. Kullanıcıların hani yetişkin kullanıcıların hem de %91'i gizlilik anlaşmalarında falan hani ipin ucunu kaçırdık demişler. Ne anlatılıyor, neyi evet. Neyle paylaşıyoruz.
O konu yok zaten.
O öyle oluyor ya. Ben zamanında Dark Hardware için böyle bir metin hazırlamaya başladım. Her istisnayı eklemeye kalktığın için
evet.
3 maddeyle başlayayım diyorsun. Destan
ya
çıkıyor.
Bir de sözleşme dili hani hukuk diline falan kayıyorsun ister
evet,
istemez.
Evet. Evet.
O zaman
i̇ş
zaten
bu anlı. Falan gibi evet, iş bu şeyler, falan diye başlıyor. Kelimeler giriyor işin içine.
İşte bunlardan kurtulmaya çalışıyor şimdi Facebook. Evet. En azından daha anlaşılabilir. Hani insanlar okuduğu zaman bir şeyleri anlasınlar istiyorlar.
Evet.
Örnekleri de var biz paylaştık. Biraz daha anlaşılıyor ama gerçek şeyi sözleşmeyi ne kadar yansıtıyor, ne yapıyor? Sözleşme bu mu olacak? Çünkü bu daha tam yayınlanmış da değil.
Evet.
Son halini verip yayınlayacaklar bakalım.
Evet. Microsoft 19 yıldır var olan bir açığı kapamış.
Geçenlerde de bir 15 yıllık açık kapanmadı mıydı ya? Ben mi yanlış
bu hatırlıyorum? Bu aynısı canım. Hı. Aynısı tahmin ediyorum.
Yok benim geçenlerde dedim birkaç ay önce yani. Ha. Hani böyle son bir haftalık mesele değil. O zaman da böyle vallahi bir 15 böyle yıllık açık vardı.
Tarihi açıkların olduğu işte 19 yıl. Windows var olduğundan beri galiba şey olmuş. Bu açık kalmış.
Evet.
En daha sonunda, da vardır belki keşfedilmeyen.
Tabii tabii. Şimdi bazı böyle hiç var olduğu bilinen ama açıklan uzmanların bildiği sızmamış açıklar var. Bu da onlardan biri
evet,
herhalde.
IBM zaten bulmuş. Microsoft'la birlikte çalışarak kapatmışlar. Söylememişler kimseye. Ciddi de bir açık. Bütün Windows'ları etkiliyor. Tabii ki güncelleme yapmak lazım.
Yalnız tabii ki Internet Explorer başrolde. Yani Windows açığı diyorsun ama Internet Explorer Windows'un içinde geldiği için
evet.
Windows'un açığı oluyor. Aslında tabii ki sopalanması gereken Internet Explorer.
Geliştirici ekibi diyelim.
Evet. Internet Explorer 3.0'dan beri bu uzaktan senin bilgisayarının kontrol edilmesini sağlayan açık sisteme gelmiş.
Evet. Ha, kim bunu belki bilen bir hacker var mıydı, değerlendiriyor muydu bunlar? Soru evet. İşaretleri tabii.
Şimdi burada önemli olan biliyorsunuz hala önemli miktarda Windows XP kullanıcısı var. Yani. Ama Windows XP'ye artık yama falan çıkmıyor. Hatta
7'yi konuşacağız çok.
Çıktığı zaman eleştiriliyor evet. Microsoft. Çünkü diyorlar ki artık çıkarttığın sürece bırakmayacaklar.
Evet.
Hani ölsün bir yerde insanlar güncellesin. Bu sadece şey değil yani insanlar güncellesin, yeni bilgisayar alsın falan yani böyle illaki şeytani plan olması gerekmiyor. Bu eski teknolojiler hepimize ayak bağı. Yarın öbür gün bu dediğimi hani kendisi web sitesi kuran arkadaşlar anlarlar.
Evet.
Internet Explorer 6 ile uğraşmak zorunda kaldıklarında İşkence. Anlarlar ne demek istediğimi.
Evet.
O yüzden bu eskileri artık tozlu raflara bırakmak hı-hı. doğru olan şey.
Doğru.
Ama bir güvenlik açığı da 20 sene yani. olmasın yani.
Microsoft'tan haber, enteresan haber. .net kaynak noktaları kodlarını açmışlar. Visual Studio ya, paketinin de ücretsiz sürümünü kullanmasını.
Bu ilginç aslında. Microsoft gibi bir firmanın bak bu şeyin etkisi diye düşünüyorum ben. Bu Satya Nadella'nın hani bu son zamanlarda Microsoft'la ilgili önemli değişimler duyuyoruz. Evet. Bence bu da onun bir etkisi ve iyi yönde olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Nasıl bir sonuçta karşılaşırız bilmiyorum gerçi ama hani sonuçta Microsoft temelli şeyleri geliştirmek önemli. Herkes yani çok büyük oranda insanlar Windows kullanıyor. Bunun tabii. açık kaynaklı olması işte küçük ufak çaplı geliştiricilere yazılımların ücretsiz sunulması falan.
Tabii.
Şimdiye kadar aklınız neredeydi dedirtecek şeyler açıkçası. Tabii.
Ya burada hani bir şeye böyle açık kaynaklı falan yapınca şöyle bir korku doğuyor. Hani onun böyle içine bakacaklar. Nasıl çalıştığını anlayıp güvenlik açığı bulacaklar. Doğru ama tam tersi de doğru. Hani güvenliğin güçlenmesi de hani o güvenlik açığını illaki kötü adamların fark edeceğinin şeyi yok çünkü.
Tabii.
Bir garantisi yok. İyi adamlar da fark edip yamayabilir.
Doğru.
Açık kaynak güvensiz olur diye bir şey yok. Kesinlikle.
Kesinlikle.
Hatta açık kaynak daha çok güvenli. Yani
bütün,
çünkü açık
bütün
herkes
internet
bakıyor.
Teknolojileri neredeyse açık kaynak üstüne evet. dönüyor abi. Linux zaten.
Apache web server mesela.
Tabii.
Buna 100 bin kişi bakıyor. Öbürüne Microsoft'un laboratuvarındaki işte bölümüne göre 20 kişi bakıyor belki o koda. 20 kişi de bir gaflet uykusunda olabilir. Bir şeyi gözlerinin önündeki bir şeyi görmüyor olabilirler.
Tabii, tabii.
Ama öbür tarafta 100 bin kişi bakıyor farklı kültürlerden, farklı eğitim düzeylerinde. Açık evet. kaynak özgür yazılım sevdiğimiz şeylerdir bizim.
Skype için de webde çalışacak şekilde bir versiyon üstünde çalışılıyormuş.
Önce plugin temelli.
Plugin evet.
Daha sonra zannedersem tamamıyla browser'ın mekanizmalarını kullanacak bir sürüm gelecekmiş.
Ya Web Real Time Communication diye bu Web RTC diye kısaltılmış olan evet. bir ne denir teknoloji var. Bu aralar yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Anlık iki bilgisayarın hızlı haberleşmesini sağlıyor. Evet. Araya bir sunucu girmeden. Bu hem böyle haberleşmelerde işe yarıyor hem de mesela karşılıklı mesela çizim programları. Sen çiziyorsun. Aynısı hemen karşı taraftaki ekranda da çıkıyor. Falan
paylaşım.
Şeylerde
ekran
de
paylaşımı.
Yarıyor.
Beyaz tahta
bunu kullanarak
paylaşımı.
Yapacaklarmış. Evet beyaz tahta paylaşımı diye geçer. Bunu altyapı olarak bunu kullanacaklarmış. Açıkçası iyi oldu. Ben şey olarak sevindim. Skype'la ben bazen kullanıyorum. Hani annemle babamla görüşmek için kullanıyorum. Linux kullandığım zamanlarda Linux'un Skype işlemcisi kötü.
Evet.
Başarılı bulmuyorum ben. Windows'ta güzel sorun yok da Linux'ta kötü. Şimdi web üzerinden olduğu zaman en azından bir standart olacak.
Tabii.
Düzgün bir şekilde her yerde çalışacak.
Ya bu teknolojilerin işte çok şeffaf, sorunsuz çalışır hale gelmesi lazım.
İşte bunun da temel yolu günümüzde web teknolojisine dönmek. Çünkü telefon da destekliyor, Linux da destekliyor, macOS da destekliyor. Hiç fark etmiyor. Her yerde aynı standartlar çalışıyor.
Tabii.
Bu bakımda Skype için iyi bir adım bu da.
Yani şu anda olmayan şey galiba farklı istemcilerin birbiriyle konuşması. Hani ben farklı bir yazılım kullanayım, sen Skype kullan.
Hı hı. O tabii olmuyor. Çok şu anda bölünmüş durumda.
Çünkü bir de ticari tabii. Herkes kendi ekosistemini yaratmak istiyor. Oyunlarda falan da artık oyunlarda sesli iletişimin yayılmasını aslında konsollar öne götürüyor. Çünkü onlar da daha standartlaşmış bir durumda. Ve şey falan var mesela bazı oyunlara şöyle bir ses sistemi ekleniyor. Sende kulaklık mikrofon takılıysa oyun dünyasındaki adamın yanına gittiğinde konuşuyorsun. İlla ki o adamla connected bilmem ne handshaking falan çıkmıyor. Dolayısıyla ne bileyim orada işte açık dünya bir MMO türü oyunda hani 3 kişi öyle ormanda geziyorsa sen onların yanından geçerken gençler gençler nereye diye seslenip geçebiliyorsun. Onlar da duyuyorlar senin sesini falan. Bu kadar kolay olmalı bu işler.
Öyle. Microsoft'la devam. Opera ve Microsoft anlaşmışlar. Zaten bu haber yapmıştı bunu daha önce. Fikri takip olsun. Biliyorsun aşağı gibi future fonlarda, telefonlarda tarayıcı Opera olsun.
Opera bu arada Windows Phone'a da geldi. Windows Phone'da browser yoktu biliyorsunuz. En çok eleştirdiğimiz yerlerden biriydi. Tamam hala Firefox, Chrome falan yok ama Opera geldi. Bir flört var.
Var var.
Microsoft'la.
Ya bir şey soracağım hatırlıyor musunuz bilmiyorum da. Bu hani Microsoft'un içinde tarayıcı geldiği için Avrupa Birliği'nde başı belaya girdi evet. Ya. O davayı zaten Opera şikayet etmemiş miydi onları?
Güzel soru sordun. Bilmiyorum. Ben farklı bir şey düşünüyorum. Açılışta bu browser seçecektik falan ne oldu onlar?
Ha değil mi?
Hiç öyle bir şey
bir ara
olmuyor.
Oldu onlar. Bazı bir Windows, ara oldu ben ama. Hatırlıyorum bir iki kere denk
kimsenin geldi. Kullanmadığı bir versiyonda mı oldu acaba? Windows Millennium'da mı çıktı?
Yok. Daha sonra ama bir ara oldu. Hakikaten browser'ı falan öyle seçiyordun. Değil mi? Öyle bir şey yok. Artık yok. Internet Explorer'da çatır çatır geliyor default olarak. Varsayılan olarak.
Evet. AMD'den bir haber var. Onların hani bir FreeSync diye bir teknolojisi var. Nvidia'nın G-Sync'ine karşı.
Eşdeğer
ve rakip.
Ama açık kaynaklı mı? Öyle bir şeydi.
VESA standartları.
Adı üstünde FreeSync. VESA ile yapacaklar ama orada da kilit nokta monitör. Monitör desteklemiyorsa yapamıyorsun.
Evet.
Şimdi işte onun haberi var. AMD açıkladı. Bizim monitörler hazır. Aralık ve Ocak'tan itibaren olacak piyasada ve Nvidia'nın çözümlerinden $100 daha ucuz olacağız
ama
biz
diyorlar. Ama kim olacak? AMD marka monitör mü olacak? Birileri şöyle, partnerler üretecek
herhalde. Nasıl da Nvidia'ya Asus işbirliğiyle bir monitör üretiyor. Burada da
Nvidia'nın sisteminde bir kart takılması gerekiyor değil tabii, mi? Ekstra evet. Monitörde.
Evet. Bu VESA standartını kullanıyor bu teknoloji. O yüzden öyle süper maliyetleri yok üreticiye.
VESA'da video standartlarını belirleyen bir evet. Kuruluş.
Göreceğiz bakalım. Enteresan olacak.
Ama şunu söyleyeyim yine DisplayPort'tur.
DisplayPort.
Bu sistem DisplayPort senden
çalışıyor. Sonuçta karşılıklı çünkü. Veri iletimini sağlamak evet. için.
Evet. Imagination Technologies Power VR 7 serisi GPU'larını duyurdu.
Yine mobil için.
Mobil için.
Yalnız teknik özellikleri acayip.
Acayip abi.
Hani bu bilmem kaç sene önceki bilgisayarımıza, bilmem kaç sene dedim 10 seneyi kastetmiyorum. Birkaç sene önceki bilgisayarımıza taktığımız ekran kartları ayarında teraflop işlem gücü vaat eden grafik işlemcileri. Öyle. Teraflop'u biz Nvidia, Ati'de hangi seride gördük?
Evet.
4770'lerle mi?
Galiba.
4870'te falan galiba
o serideydi.
Teraflop hayatımıza girmişti. Şimdi 20 gigaflop'tan 1.5 teraflop'a kadar işlem gücü ne çıkarım diyor farklı modellerimle. 512 çekirdek üst modeli. Hı hı. Alt modeli 16-32 çekirdek. Alt modeli tabii daha çok telefonlarda karşımıza çıkacak. Seri 7 XE alt modeli. Üst modeli seri 7 XT 512 çekirdek. Bu artık işte sunuculara ya da böyle Shield gibi oyun mobil oyun cihazlarına konulacak.
Bu arada hani bunun altısını da şeyde görüyoruz biz.
Apple'da
görüyoruz. A8X.
Evet. Biz çünkü 544'te kaldık.
Evet.
Android dünyasında elimize geçenlerde.
Orada onun hani iki katı falan yani neredeyse tam iki katına denk gelen bir şey bu.
Evet.
O bile hani ne kadar uçuyor kaçıyor hatta Kabil'le kıyaslanıyor.
Evet.
Bu onun iki katı olacak.
OpenGL ES 3.1 destekli. Biz bugün hala 3 desteklemeyen grafik yongaları karşımıza çıkıyor. Güzel ya sonuçta çünkü biliyorsunuz LG'nin G3'üyle de bu konuda manken olabilir bize. Telefon ve tabletlerin çözünürlüğü çok hızlı arttı. Çok büyük ölçüde arttı. Daha güçlü grafik işlemcileri gerekiyor. Aynı şekilde bu 4K televizyonlar için de geçerli. Çünkü onların da akıllı televizyon artık içine oyun yükleniyor falan filan. O 4K'lık paneli çalıştıracak bir grafik yongası lazım.
Yalnız farkında mısınız? Eskiden hep şey konuşurduk. Böyle AMD şunu çıkardı, Nvidia bunu çıkardı. Şimdi yavaştan muhabbet bunlara kaydı.
Qualcomm'a dön tabii.
Evet. Qualcomm şunu, Snapdragon şöyle.
Şu anda Pentium'dan daha heyecan verici Qualcomm, evet. Snapdragon. Ya da işte Pentium dediğim, ben bütün Intel'leri kastediyorum. Daha heyecan verici.
Çünkü evinde bilgisayar başında oynayan, oyun oynayan adamdan daha çok telefonda oynayan adam var.
Bu hem sadece donanım olarak da değil. Şeyler falan da diyor ya, Facebook falan da açıklama yapıyor. Biz işte reklam gelirimizin büyük kısmını mobilden kazanıyoruz tabii falan. Yani hepsi, her şey mobile kaymış durumda.
Öyle. Tabii. Amerikan güvenlik güçleri cep telefonlarını havada dinliyormuş. Havadan dinliyormuş.
Nasıl ya?
Uçağa baz istasyonu koymuşlar.
Geze geze.
Telefonlarda şey var. En yakın baz istasyonuna bağlanma tabii özelliği var. Tabii. Dolayısıyla senin tepende uçuruyorlar. Bir kişiyi hedefleyebiliyorlar ama tabii bunun için on binlerce kişiyi kendi ediyorsun istasyonlarına bağlıyorlar. Tamam. İsterlerse onları da dinleyebilirler.
Evet.
Bununla tabii kendi baz istasyonuna bağladığın zaman telefondan direkt bilgileri alabiliyormuşsun. Öyle yazıyor
tabii, telefon yazıda. Onun üzerine bağlanıyor.
Yani SMS'ler, mesajlar falan filan vesaire.
Evet.
Bu bir yöntem olarak uzun süredir kullanılıyormuş Amerika'da zaten. Bu da haber oldu artık.
Evet.
Burada onların başı şeyden ağrır. Şimdi bir suçluyu yakalayacağım derken 10 bin kişiyi daha bağlıyor kendi istasyonuna. Orada birazcık şimdi bu açığa çıktı ya. Birazcık şey doğar orada. Karışır ortalık.
Zaten mesele o. Yani hani bu kadar kişiyi dinleyip ne yapıyorsunuz? Veriler işte.
Verileri ne yapıyorsunuz?
Verileri alabiliyorsun çünkü sonuçta telefonlardan falan. Ne olacak bunun sonu?
Evet. Windows 18 çalıştıran tüm Lumia'lar Windows 10'a yükseltilecekmiş.
Ya bu güzel bir haber. Çünkü buna benzer bir şeyi Windows Phone 8.1 güncellemesinde yaşadık. Hatırlarsanız 8, bütün 8 telefonlara 8.1 gelecek dendi. Şimdi HTC sahipleri, 8S, 8X sahipleri diyebilir ama onların maalesef HTC onları yüzüstü bıraktı. O yüzden hangilerine güncelleme geldi bilmiyorum. HTC onları 8S'yi, 8X'i gözden çıkarttığı için yüzüstü kaldılar. Ama Lumia'ların hepsi güncellendi. Şimdi daha güzel bir haber. Yine Microsoft diyor ki bütün Lumia'lar Windows 10'a yükselecek diyor. Burada tabii Windows Phone 10 değil, dikkat ederseniz. Çünkü Windows 10'la birlikte işte Windows Phone, Windows şeyi kalkıyor. Tek Windows. Güzel bir şey. Windows 10'a Lumia'lar, bütün Lumia'lar şu anda Windows Phone 8'li ise, ha bir de biliyorsunuz buradaki mağdurlar Windows Phone 7'li ilk alanlar.
Evet.
Onlar öyle kaldı çünkü.
Evet.
Türkiye'ye hiç gelmedi Windows Phone 7. Allah'tan. Biz neyse ki o dönemi atlattık.
Evet. Groupon'da enteresan bir şey olmuş.
Evet.
Gnome diye bir ürün çıkarmaya çalışmışlar. Tabii bir de Gnome projesi var. Bunlar bir açık kaynak kodlu Gnome projesi. Bu çakışınca bir sorun olmuş.
Gnome çok eski zamandan beri Linux'ta, yani Linux'ta masaüstü arayüzü.
Evet. KDE ile Gnome kavgası ikisi vardır Linux'ta. Pencere yöneticisi miydi?
Evet, evet öyle geçiyor. Pencere yöneticisi. Ya bildiğin arayüz. Karşına tabii çıkan arayüz yani.
Yani bu yıllardır da var yani Gnome diye sonuçta. Groupon tutmuş ben kendime işte platform yapacağım. Elektronik platform çıkartacağım Gnome adında. Gnome da işte cüce gibi bir şey mitolojide İngilizce. Şimdi gereksiz bir Linux camiası hiç hani gerek olmadığı halde bir gerilim başladı. Çünkü hani mahkemeleşilirse ne olacak, bir ton para falan. Neyse ki Groupon geri adım atmış.
Evet, biz doğrusu açık kaynağı seviyoruz demişler.
Ha, doğrusu da bu. Hem gereksiz üzerine tepki alacaksın, hem para harcanacak, avukatlar kazanacak. Bir de yani bu yıllardır olan bir şey artık. Başka isim mi yok? Sözlükte kelime
bunu
mi kalmadı?
Bu fikri düşünen adam kim? Ben onu merak ediyorum.
Linux'tan habersiz birisi demek ki. Groupon hala var mı ya?
Varmış, onu da öğrenmiş oldum. Türkiye'de yoklar. Ben artık spamlerini de görmüyorum.
Ya, o tür şeyler azaldı. Bir ara patladılar.
Fırsat bitti. Fırsat
işleri şey oldu yani.
2011 yılında ilk yaptığımız en çok ses getiren videolardandı. Ne küfürler geldi. Fırsat sitecilerden.
Evet. kullanıcı kılığında.
Ama onlar hakikaten acayip patlamışlardı bir ara.
Evet. Yani işte
tam patladılar.
İş modellerinin sürdürülebilirliği yoktu. Evet. Biz zaten o videoda bunu konuşuyorduk. Öyle oldu.
Evet. Dünyada da aynı şey oldu. Sen sadece bize değil ama gerçi Groupon demek ki hala dayanıyor. En büyükleri demek ki hala.
O Groupon biraz daha işte grup alışveriş falan hani tam bizde fırsat sitesi tam olarak fırsat sitesi olarak çıktı işte şey epilasyon işte şey 10 lira falan. Ama hani sorun neydi? İnsanlar bir kere işte epilasyon hizmetini 10 liraya alınca bir daha asla ona 100 lira vermek istemiyordu ve vermiyordu. Olayın mantığı şey, ha ben işte müşteriler gelecek, benim süper firmamı görecekler. Ben de 10 liraya zararına yapacağım bu işi ama sonra benim ayakları alışacak benim firmama.
Hiç öyle olmadı.
Ama insan psikolojisi öyle değil.
Fırsat müşterileri fırsat avcısıydı. Onlar bir daha o dükkana geri dönüp de 10 liraya aldıkları hizmeti 100 liraya bir daha almadılar. İşte iş modelinin zayıf noktası buydu. Konuşmuştuk. Fırsatçılık bitti. Hı hı. Bitti.
Twitter'a önümüzdeki sene doğru düzgün video kayıt özelliği gelecekmiş. Yani çekeceksin, keseceksin, biçeceksin. Twitter'ın içinden çıkmadan bir de onu paylaşacaksın.
Aslında bu şöyle. Twitter sadece video kayıt özelliği değil. Önümüzdeki günlerde güzel bir şeyler ekleyeceğim dedi.
Evet.
Hani bu şimdi güzel bir şeyler ben uydurmuyorum. Bu tür bir ifade kullandı. Sadece video değil. Mesela direkt mesajlarda, mesajlaşmada 140 karakteri bırakıp istediğin gibi yazabilme. Belki Facebook mesajlaşmayı ayırdı ya. Twitter'da benzer bir şey. Çünkü Twitter'ın mesaj şeyi sorun.
Doğru.
Sistemi. Çok kişi kullanmıyor.
Bir onlar eksikti zaten şu mesajlaşmada.
Evet. Twitter'ın birazcık daha kendini geliştireceği haberi var. Videoda bu özelliklerden biri. Hı hı.
Bir haber de şey, kendi kendini yazabilen, yani daha kod yazabilen bilgisayarlar.
Plini.
Plini, evet. Autocomplete gibi düşünün demişler. Hani bunun en güzel şeyi bu. Sen kodu yazmaya başlıyorsun, bilgisayar gittiği yeri anlıyor o kodu ve tamamlıyor bunu.
Tabii. Yani bu sıfırdan işte bilgisayar bana muhasebe programı yaz deyip de yazıyor değil. Yine sonuçta bir klavye başına birisi oturacak.
Tabii. Ama işte kolaylaştıracak
yardımcı
hayatı.
Yardımcı olmak.
Öyle bir proje detayları linkte. Amazon İHA test pilotları işe alacakmış.
Bu proje biz olmaz falan dedik ama Amazon peşini bırakmıyor.
Evet. Bırakmıyor.
Yani ciddi ciddi pilotları İnsansız yayınlamışlar. İş başvuruları gelmeye başlamış.
Niye? Özkan oraya taşınsın işte.
Hava araçlarıyla kargo teslimatında kararlı Amazon.
Hı. Yani nasıl açacaklar bu şeyleri Amerikan Havacılık Dairesi'ne? Ya
aşağıdan sapan atacak çocuğu nasıl açacak?
Ya bilmiyorum. Ben de onu düşünüyorum. O kar helikoptere adam götürecek.
Evet.
onu GPS'le takip edecek tabii ki helikopterin yerine ama sıkıntılar çok.
Yani 5 yaşındaki çocukla nörfü alıp sıkacak.
Yani. Normal. Sıkacak tabii. Hele ki adamın evinin üstünden geçiyorsun. Diyecek ki geçmesin. Hı-hı. Tüfekle, pompalıyla sıkacak.
Tabii onu, benim arazim diyecek.
İşte. Şey var ya böyle Amerikan filmlerinde. Ya. Askılı pantolon, tulumlu şey, redneck modeli. Adam sıkacak tüfekle yani benim arazime girdi bu. Şeyi de alacak, malı da alacak. Evet. İndirirse. Interstellar'da da herifler şeyi indiriyor ya, drone'u.
He, değil mi?
He, ne, evet. Niye indiriyor?
Evet.
Bulunca indiriyorlar.
İndiriyorlar. Korsan Tor bağlantı noktası bilgisayarınıza kötü niyetli yazılım sokuyor olabilirmiş.
Korsan Tor bağlantı noktası ne ya?
Şimdi bağlantı noktalarını hani bir önceki gündemlerde konuşmuştuk. Senin bilgisayarında olabiliyor falan demiştik.
Hatta düzelttiler biz yanlış bir şey söylemişiz.
Bunu şimdi kötü niyetli kişiler kendilerini bağlantıya çıkış noktası diyorlar. İnternete çıkış noktası olarak kuruyorsun. Senin üzerinden geçen şifrelenmemiş paketleri kötü niyetli yazılım entegre edip kullanıcıya gönderiyorsun. Ve bunu yapan, yaklaşık bir yıldır yapan bir yer yakalanmış. Kapatmışlar, ağdan dışarı atmışlar ama bilinmeyen başka yerler de olabilir. Yaptığı şey şu, güvenli olmayan veri hattı kullanıyorsan, HTTPS değilse mesela... indirdiğin dosyalara, exe dosyasıysa Hemen içine bir tane trojan atıyor, malware atıyor, neyse artık kötü niyetli bir yazılım işte. Senin bilgisayarında bir backdoor oluşturuyor, arka kapı oluşturuyor ve kullanılabilir hale getiriyor. Ve bu işte Tor ağının hatta şeyleri de açıklama yapmış. Kurucuları mı diyeyim artık neyse. Hani biz mutlaka VPN kullanmanızı veya HTTPS kullanmanızı öneriyoruz diyorlar. Anladım. Çünkü bunu kontrol etmeleri mümkün değil.
Evet.
Herkes kendi çıkış noktasını kurup hizmet vermeye başlayabildiği için.
Evet. Bu birazcık da Tor'u karalayan bir şey.
Biraz öyle.
Birazcık da Tor'u karalayan
ama,
bir şey.
Ama teorik olarak veyahut da pratik olarak da işte olan bir şey yani göz önünde olduğu gibi yaşanmış bir olay.
Evet. Geçen hafta şeylerin haberini yapmıştık. Virgin Galactic'in bir mekiğe düşmüştü.
Spaceship Two.
Evet, onunla ilgili bazı şeyler geldi, bilgiler.
Hastanedeydi.
White Knight. Spaceship değil de neydi? White Knight.
Yok, o taşıyıcı işte şeydi, uçaktı geçen hafta sen onu söylemiştin. Düşen Spaceship Two kısmı.
Tamam.
Pilot hastanedeydi.
Birisi öldü.
Sorgulayamamışlardı. Şimdi sorgulamışlar. Hani şey diyor. Şeyden açıldığından haberimiz yoktu diyor. Veya yanındaki o ölen kopilotun onu niye açtığını bilmiyorum diyor. Hatırlatmak gerekirse aslında şu niye yavaşlatmak için o flaplardan bir tanesi erken açılmıştı.
Tamam.
Aslında iki korumalı mekanizması varmış. Bir tanesini sen açsan bile ikincisini elle devreye sokmadan açılmıyormuş. O da kendi kendine bir şekilde açılmış. Ama öteki pilot da, yardımcı pilot da erken açmış o şey mekanizmalardan birini. Bu kurtulan pilotun kurtulması da mucize. Yani onu geçen gündemde anlatmıştık. Kendisi hatta iyi durumda. Paraşütle inerek sadece kolundan yaralanmış. Araştırmalar devam ediyor. Tabii şeyleri toplamışlar tamamen. Makineleri, o işlem bitmiş. Dağılan parçalar falan toparlanmış.
Daha bir sene sürer o.
Tabii değerlendirilecek falan yıllar içinde.
Elon Musk uzaya uydu ağı saçacakmış. 700 uydu.
Bu adamda da para sonsuz mu ya?
Ya değil mi?
Ya, İyi kazanıyorlar.
1 milyar dolar aslında.
Bir de tek başına olmuyor genelde.
Yatırım hani, buluyorsun. Tabii. Başkasının parasını buluyorsun.
Ya, ilginç fikirler buluyor amca. Kendi parası da var. Bu işlere girişiyor. Bir de işte bazı bir daha önce girdiğin işlerden iyi referansın varsa böyle Tesla gibi işte SpaceX miydi bunun firması?
Paraları gibi batırmadığını ispat edersen.
Ki sana... hani doğru yerleri buluyor. İnternet vereceğim ben diyor bütün dünyaya uydu üzerinden. Bence
nasıl
mantıklı.
Acaba?
Evet.
Hayır şeyler nasıl olacak? Hadi sen verirsin bu işe girişirsin de devletler buna izin verecek
yerel,
mi?
Yerel
nasıl engelleyecekler?
Firmalar.
Ne olacak?
Evet.
Onun alıcısının satışını yasaklayacaklar herhalde. Sonuçta bilmiyorum. Orada da şey var. 700 uydu ama 700 uydu bizim bildiğimiz uydulardan da daha küçük ebatlarda.
Tabii tabii. Daha ufak olacak.
Hızlıca geçeceğim bir iki haberim var. Çizgi Tagem tüm içeriğini Ulak BİM'den veriyor. Download edebilirsin.
Ulak BİM üniversiteler arası akademik internet.
Evet.
TÜBİTAK'ın şeydi değil mi?
Buradan girsinler, liste orada. İlgilendikleri alanı hemen indirebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı da 260 adet e-ders videosu hazırlayıp kullanıma sunmuş.
Fatih projesi.
Hep diyorduk ya ne yapılıyor diye. Bunu yapmışlar.
Güzel.
Tabletten ben, falan erişebiliyorsun.
Tamam. Bu arada bizim atladığımız bir haber var. Geçti şey ama söylemiş olalım.
Mümkündür.
Bu hafta Microsoft Lumia çıktı. Nokia'sız. Nokia Lumia değil. Microsoft Lumia çıktı. Beklendiği üzere düşük bir model. 535.
Tamam.
Ama çok düşük değil. Hani 500 serisi olunca düşük kalıyor da 5 inç falan. Dual SIM versiyonu da var. Ayrıca bu hafta 940. Yine Lumia'larda 940 duyuruldu. O bayağı güçlü bir model. Artık Nokia Lumia değil.
Evet.
Microsoft Lumia.
Evet. Bir de hani görmüşlerdir bizde bir banner'ı çıkıyor. Adore Oyuncak bir maket yarışması yapıyor.
Evet.
5, 6, 7 Aralık 2014 tarihlerinde Solo Türk ekibi de katılacakmış.
Ya burada ben şeyi bilemedim. Şimdi havacılık Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'nde her sene zaten maket yarışması oluyordu. Zamanında ben de katılmıştım. Hatta mansiyon falan kazanmıştım. Hı. Çocuktum da. Büyüyünce kazanamadım hiçbir şey. çocuk diye. Her neyse.
Her katılana veriyorlarmış.
Bu farklı bir yarışma mı? Ben bunu soramadım arkadaş. Bu camiayı takip eden arkadaşlara, dostlara. Farklı bir yarışma mı? Yoksa var olan yarışmaya Revel firması mı sponsor oldu? Adore ya, Türkiye
temsilcisi. Şunu söyleyeyim, belki yorum yapmana yardımcı olur. Yarışma grupları var abi. Yetişkin kategorisi var. Gençler kategorisi var. Bir de Solo Türk kategorisi var.
Bu herhalde özel. Öbürü çünkü Türk Havacılığı falan ayrı bölümler oluyordu. Her yıl gerçekleşen yarışmada.
Bu zaten birinci Revel Adore oyuncak model uçak yarışması.
Birinci
Adore
diyorlarsa demek ki bu ayrı bir yarışma.
Evet, bu ayrı bir şey.
Havacılık Müzesi ev sahipliği yapmış. Herhalde. Güzel.
Ekip orada olacakmış. Abi. Onun için bile gidilir. Solo Türk ekibi.
Ne diyeceksin? Uçak nasıl gidiyor? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ailesinde pilotlar olan birisi olarak tabii ki kibarlığı hiçbir zaman elden bırakmıyorlar ama çok bunalıyorlar. Uçak nasıl uçuyor falan gibi sorulardan. Bir de şeyden çok bunalıyor. Araba kullanmak mı zor? Yani, uçak mı zor?
Kaç falan. Yapıyor?
Kaç yapıyor? Hmm. Ne kadar yakıyor?
Ne kadar yakıyor? Evet.
Yunanistan'a kaç saatte saldırırız, alırız falan. Hakikaten bu soru direkt bunlar geliyor. Adamlar tabii ki kibarlığı elden bırakmıyorlar ama çok bunalıyorlar. Güzel bir şey. Evet. Güzel bir şey. Ya belki biz de ziyaret ederiz.
Al maketi git abi. Kutuyu imzalattır.
Ya benim gözümün görüşüyle birazcık ha, pek parlak bir şey için kutuyu götürebilirim ben. Ben maketi bizim Burak Öztan'a yaptırıp...
İmzayı sen alacaksın.
İmzayı ben alayım.
Evet. Haberler bunlar. Oyun dünyasına geçeyim hemen.
Evet.
Bir Assassin's Creed Unity sıkıntısı
var yaşanıyor şu anda. Evet.
Tamam, şu anda yaşanıyor yani.
Bayağı bir oyunun içerdiği hatalara, performansına...
Performanstan tut saçmalıklara kadar.
Bayağı eleştiri var. Ama büyük hatalar var oyunda.
Evet.
Yani yönettiğin karakter...
Oyunda adam Walking Dead'e dönüşüyor abi bir anda.
Ya o adamın derisi düşmüş, şeyleri, organları kalmış falan, öyle görsel hataların dışında. Ya adam yere gömülüyor yönettiğin karakter falan.
Yerin dibine batsın diye.
İşte öyle oluyor. Beddua etmişler.
En güçlü karakterler ekran kartlarında bile ciddi performans sorunları var.
Bu bayağı bir sıkıntı oldu herkes için. Yani evet. Konsolcular da mutsuz. Zaten next gen konsolcularda yine Xbox'ta düşük çözünürlük falan mutsuzluğu standart var. Artık klasikleşmiş. Herkes mutsuz Unity'den.
Evet.
Ubisoft da yamamakla meşgul.
Yamayla meşgul.
Yani şey diyorsun kardeşim, hani bu dün yapılıp bugün piyasaya verilmedi ki. Nasıl oluyor bu iş bilmiyorum. Özellikle parayı almayı biliyorsunuz yine peşin. Pre-order.
Ya. AMD kartlarda ekstra sorun oluyormuş. Hani Nvidia'da da sorun var ama AMD ile arası daha çok
bozuk. Biliyorsun bu oyun Nvidia teknolojileri içeriyor.
Evet.
Gameworks.
Şimdi şeyi merak ediyorum abi. Assassin's Creed umurumda değil. Far Cry 4 gelecek. Yine Ubisoft.
Çok yaklaştı.
Evet. Onda da böyle olmasın yani.
Aynı motoru paylaşıyorlardır.
Just Cause 3 2015'te geliyor.
Şimdi Just Cause bilenler bilir, acayip eğlenceli bir oyundur. Eğlencesi fizik motorundan kaynaklanır. Ya zaten çok ciddi bir oyun değildir. Birazcık ben Saints Row'a benzetiyorum. Hani bir tek kişilik bir mücadeleye giriyorsun, işte bir adayı bağımsızlığına kavuşturuyorsun falan ama ya çok öyle bir Call of Duty'ler gibi falan bakmayacaksın. Ama Just Cause önemli bir oyundur. Çünkü o oyunda bir ip mekanizması var. Senin elinde bir sağa solu birbirine bağlayabildiğin bir ip sistemi var. Onunla şey yaparsın, ne bileyim işte uçağa kamyonu bağlarsın, uçak havalanır, kamyon da arkasında gider falan. Böyle bir sürü şey sana kalmış, ya da ne bileyim uçağı duvara bağlarsın havalanamaz, kopar. İşte eğlencelidir. Yani oyunun kendisi değil, emergent gameplay diyorlar buna. Oyun içinde senin kendi yarattığın oyunlar, kendi kendine çıkarttığın şeyler eğlencelidir. Üçüncüsü 2015'te geliyormuş. Merak edenler olursa iki bayağı böyle 5 dolara 3 dolara falan satılıyor Steam'de, indirime giriyor.
Yetişir mi bilmiyorum. Far Cry dedik az önce. Onda da bayağı indirim var.
Far Cry'ın müthiş bir Far Cry paketi 20 liraya 19 liraya Steam sattı. Bütün Far Cry birden 3'e kadar hepsini birden aynı paraya sattı ama bilmiyorum
ben de.
Bitti mi şeyi? Humble Bundle'da 4-2'yi falan içeren bir şeyler var. İndirim avcıları bu sitelere bir tur atsın.
Şey ne diyorsun? Far Cry 1 hala bugün oynanır mı? Grafikler
ya düşün. Oynanıyor. Ben konsolda aldım. Far Cry'ı merak ettiğim için Far Cry Classic diye çıktı biliyorsunuz konsollara. Onu konsolda aldım. Oynanıyor. Fakat hani hala şey çok etkileyici. O orman çok etkileyici. Hala bitki örtüsünden hani ya böyle olması lazım diyorsun ama ne bileyim Far
Cry... Sen şey mi diyordun? Çok test yaptığım için...
Bıktım. Demosunu o kadar çok oynadım ki bıkmıştım.
Evet, ben de aynı şekilde.
Ya tabii o zaman akıl durduran görüntüler günümüzde normal geliyor.
Evet.
Onu itiraf etmek lazım. Normal Far Cry çıktığında o şişme botla ben normal sahilde yazlıkta gezer gibi geziyordum adanın çevresinde. Bir de mod koymuştum. Sen fazla uzaklaşınca helikopter gelip seni patlatıyordu. Onu kaldıran mod koymuştum. Yani dolayısıyla öyle gezer motorla geziyordum.
Mehtaba çıkıyordum.
Suya diyorsun. Bakıyordum çünkü suyun içinde balıklar malıklar ya. Falan bir dünya vardı. Adada bütün bir dünya vardı. Tabii artık günümüzde Far Cry 3'ü hele gördükten sonra birazcık bunlar daha önce gördüğümüz şeyler oldu. Doğru. O heyecan yok.
Doğru.
Far Cry 2'yi ben biraz haksızlığa uğramış gibi düşünüyorum. Far Cry serisinin kötü çocuğu.
Hmm.
Yani orada tabii işte sonsuz respawn eden yerler falan olduğundan dolayı eleştirildi. Bir de galiba silahlar aşınıyor. Bir silah alıp da böyle o süper tüfek kaptım oyunu bitiririm bununla diyemiyorsun. Silahlar aşınıyor
ya işte falan. Gerçekçiliğin de böyle bir zararı var abi. Yani fazla kaçırırsan yani ben zaten işte güçte streslenmişim bir rahatlayayım istiyorum.
Zaten para pul derdindeyim bir de evet, oyunda geçim oyunda sıkıntısı. Da, hemen silahım aşındı yerine yenisini koyamıyorum falan. Bir de orada çekmek istemiyor evet. Kimse herhalde.
Xbox One satışları 10 milyona dedi yaklaşıyormuş. Öyle ya da
ama
böyle.
Ama PlayStation daha önde.
Tabii.
Onu söyleyelim. Microsoft bayağı bir geride kaldı.
Evet.
Kinect'i çıkartmalarına rağmen kurtarmadı. Arttırdı ama farkı kapattırmadı.
Bir şey daha bu hani ne kadar haber bilmiyorum. Frostbite engine şu Battlefield'a can veren motoru. iOS'a getirme çalışmaları başlamış.
Evet.
Ama hani çalışmaları başlamış. Ne olur ne biter. Battlefield 4 mü gelir, 5 mi gelir onları bilmiyoruz.
Valla PC'de sergiledikleri başarıyı düşünürsen tablette nasıl olacak?
Evet.
Merak ediyorum. Ama bir yandan da olduğunu düşün. O kalitenin telefonda olduğunu düşün.
Ya.
Eninde sonunda göreceğiz.
Göreceğiz.
Mecbur. Eninde sonunda göreceğiz. Ama yakın zamanda olursa enteresan olur.
Ama PC'ye düzgününü yapsınlar da.
Ama çözdüler. Battlefield evet. 4 düzeldi. Bir ancak sene sonra.
Bir sene sonra düzeldi.
Bir sene sonra. Parayı bir sene önce verdik.
Evet.
Oyunu bir sene sonra aldık.
Doğru. Aynen böyle oldu. Haberlerim bu kadar Levent abi. Bir şey diyor musun?
Valla Murat gündem lezzetli bir gündem değildi.
Evet.
Çok uzun da sürmedi. Yıl sonuna geliyoruz. Şimdi yılbaşı heyecanı batıda özellikle Noel'le birlikte biliyorsun bir alışveriş çılgınlığı oluyor.
Arada bir şey Black Friday göreceğiz herhalde.
Ya biz bakıyoruz be onlara.
Yani yurt dışındaki, Steam'de falan olacak ama.
Ha yurt dışındaki arkadaşlarımız yararlanır o indirimlerden de biz genelde bakıyoruz. Biz Steam'den TL fiyatlarıyla bu sene yaşayacağız. Hiçbir şey anlamayacağız. Ucuza mı alıyoruz, pahalıya mı alıyoruz? Ben en azından öyle hissediyorum. Ben TL olayından kişisel olarak memnun değilim. Neyin ucuz, neyin pahalı olduğunu kaçırdım. Eskiden kafamda bir şey vardı hani 5 dolara düşmüş falan. Şimdi 17 lira. Ya bu ucuzladı mı neydi? Kredi kartlarına hazırlayın. Doping yapın. Kredi kartlarını hazırlayın.
Evet.
İndirimler geliyor.
Sen ya bir şey diyorsun. Bir
ama Murat şu ne var oldu? Be. Ya alıyoruz da oynayamıyoruz.
Yok ki canım. Nerede?
Ben de Steam'de 380 mi 400 mi ne oyun oldu. Hiç öyle 50-60 dolarlık oyunlar değil bunlar. Hep Humble Bundle'lar. Hediye gelenler, indirimler.
Bir heves alıyorsun değil mi?
Bir heves alıyorsun. Sonra Steam, yan taraftan GOG, Origin. Ne olacağız hani? Emekli olma, emekli olup bütün gün bunları oynasam ölene kadar bitiremem.
Evet, kesinlikle doğru.
Çoluk çocuğa kalır herhalde artık.
Çoluk çocuğa Steam account'unu miras mı bırakacağız? Herhalde öyle olacak.
Evet. Onun haberini mi ne yapmıştık biz ya? Şeydi, neydi?
Öyle bir...
O şey evet,
müzik arşivinde. Evet.
O ama galiba ne kadar gerçekti bilmiyoruz ya. Evet. O belirsizlik içinde kaldı o konu.
Sen bir şey diyor musun Hamdi?
Yok.
Evet. O zaman ufaktan kapıyorum. Karnımız daha çıktı.
Yani yemek muhabbeti yapmayın.
Fasulyeciye bir gidelim.
Şimdi şey var. Geçen gündemde bir çay muhabbeti olmuş. Hani herkes çayını içmiştir umarım gündemle birlikte.
Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.